Ayrım 5.
Sevgi ile nefretin nöbetleşe egemen olmaları yüzünden evren 4 çağ yaşamıştır. Tek tek nesneler 2. ve 4. çağları içine alan nefretin dünyasında görünmüşlerdir. Çünkü bu çağlar karışımların dağıldığı dönemlerdir. Aynı zamanda bir hekim olan Empedokles, canlıların dünyasına da yakın bir ilgi göstermiştir. Ona göre bitkiler ilk organizmalardır ve hayvanlar gibi canlıdırlar. Bitkilerin yemiş vermeleri hayvanların üremelerine, yaprakları hayvanların kıllarına, tüylerine benzetilebilir. Canlı varlıklar başlangıçta sevgi ile nefret arasındaki savaştan rastgele meydana gelmiş olan formlardır. Bunlardan işe yarayanlar günümüze kadar yaşamışlardır. Empedokles'in insan üzerinde de ilgi çekici gözlemleri var. Kan, insan hayatının ana taşıyıcısı ve düşünmenin merkezidir. Kanda öğeler en olgun bir biçimde birbirleriyle karışmışlardır. İnsanın bütün yetenekleri bu karışımın olgunluğuna bağlıdır. Kanda bütün öğeler bulunduğu için biz de her şeyi bilebiliriz. Nitekim duyumuzu Empedokles bir cinsten olan şeyler birbirlerini etkilerler düşüncesine dayanarak açıklamaktadır. Birbirinden ayrı duran varlıklar kendilerinden çıkardıkları akıntıların açmalarından poroi geçmeleriyle birbirlerine etkide bulunurlar. Bu akıntılar bu çeşit ışın gibi şeylerdir. Bir cismin çıkardığı ışınların bir başka cisme girebilmesi için bunun açmalarını geçebilmesi, bunlara uyması gerekir. Örneğin görmek demek, cisimlerden gelen akıntıların gözün açmalarından içeri girmesi, tersine olarak da gözden çıkanların cisimlere girebilmesi demektir. Işığı görebiliyoruz çünkü gözün yapısında da ateş var. Haz ile acı da böyle açıklanır. Haz bir cinsten akıntılar, acı da bir cinsten olmayan akıntılar yüzünden olur. Bir doğa bilgini olarak duyuların gösterdikleri üzerinde önemli duran Empedokles'in sensualist bilgi öğretisine göre biz evreni biliyoruz. Çünkü biz de onunla aynı özdeniz. Biz kendimizden de 4 öğeden kurulmuş olduğumuzdan aynı öğelerden kurulmuş olan bir varlığı biliriz. Anaksagoras 5. yüzyıldaki doğa felsefesinin 2. düşünürü Anaksagoras, Empedokles'ten daha yaşlı ama öğretisini geliştirmesi ve yayması bakımından ondan daha sonradır. İonya'da, Klazomenia'da doğmuş. Dipnot, İzmir Urla yakınındaki bugünkü Gül Adası. Buranın soylu bir ailesinden. 462 yılında Atina'ya gitmiş. Burada 30 yıl kalmış. Atina'nın gördüğü ile ilk büyük düşünür odur. Perikles'in yakın dostuymuş. Bu yüzden sonunda Atina'dan ayrılmak zorunda kalmış. Perikles'in muhalifleri onu tanrısızlıkla suçlandırmışlar. Çünkü Yunanlılarca tanrı sayılan güneşin bir ateş yığını olduğunu söylemiş. Yaşadığı yılların 500-428 arasında olduğu sanılıyor. Anaksagoras bu dönemin en büyük doğa bilginidir. Matematikteki bilgileriyle ün salmıştır. Astronomide de buluşları varmış. Ay ışığını, ay ve güneş tutulmalarını doğru olarak açıklamış. Her türlü siyasi pratik işlerden uzak tam bir bilgin hayatı yaşamış. Oysa kendisinden öncekilerin pratikle yakın ilgileri olmuştu. Bir Fisagoras, bir Empedokles düşünülsün. Bu bakımdan yepyeni bir tip sayılabilir. Empedokles gibi Anaksagoras'a göre de duyu verileri araştırmalarımızda çıkış noktası olarak alınmalıdır. Duyuların bilgi değeri sınırlı bile olsa ona göre de kesin anlamda bir meydana gelme ile yok olma yoktur. Görünürdeki oluşma ile yok olma asıl olan gerçekten var olan özlerin kremata, tohumların spermata birleşmesi ve dağılmasından başka bir şey değildir. Buraya kadar Empedokles ile bir düşünen Anaksagoras bundan sonra ana öğelerin sayısında ondan ayrılır. Empedokles 4 ana öğe düşünmüştü. Anaksagoras ise deney dünyasındaki nesnelerin nitelik bakımından sayısız çeşitliliği 4 öğenin birleşmesiyle açıklanamaz diyor. Deney dünyasındaki nitelik bakımından ne kadar çeşitlilik varsa nitelikçe birbirinden ayrılan o kadar sperma, ana madde vardır. Duyularımızla kavradığımız nesnelerde spermaların hepsinden var ve nesneler kendilerinde ağır basan sperma çeşidine göre adlandırılır. Nesnelerin nitelikçe değişmesi demek de bileşimlerine yeni spermaların girmesi ya da bir takım spermaların bu bileşimden ayrılarak belli bir spermanın üstünlük kazanması demektir. İlk maddelerin bu gibi birleşmelerinden oluşan bütün nesnelerde dolayısıyla her maddeden bir parça vardır. Temel maddelerin kendileri yalnız yalınç değildirler. Sonsuz bölünebilirler de. Nesnelerin nitelik bakımından çeşitli oluşu, sıcak, soğuk, ağır, hafif, kuru, yaş, gümüşten, altından ve benzeri oluşları sonsuz olduğundan ana maddelerin de nitelikçe ayrımları sonsuzdur. Şimdi evreni kuran bu ana öğelerin hareketi nasıl oluyor? Empedokles bu soruda bir dualizme varmıştı. Varlığın ilkeleri olan dört öğe karşısına bunlardan ayrı, bunlardan bağımsız bir ilkeyi, bir oluş ilkesini koymuştu. Aynı şeyi Anaxagoras da yapar. Yalnız büsbütün başka bir biçimde. Empedokles düşüncesini mitolojik edebi bir biçimde dile getirmişti. Anaxagoras da bu kalkıyor, ayrıca Herakleitos ile Empedokles'teki gerginlikler, karşılıklar yerine evrenin birliği konuluyor. Kendisinden öncekiler gibi gerçeği maddi bir şey olarak düşünen Anaxagoras, sayısız spermalar arasında bütün ötekiler için hareket nedeni olacak maddeyi arar. Ve bunu kendi içinde canlı bir şey diye düşünür. İyonyalıların ana maddesi gibi bu madde bütün ötekilerini kendinden harekete getirir. Ancak diyor Anaxagoras, algılarımız bize evreni düzeni, ereği olan bir bütün olarak gösterirler. Dolayısıyla hareketi sağlayan kuvvet de düzenleyen bir ereğe, telosa göre oluşturan bir kuvvet olacaktır. Onun için Anaxagoras oluşu meydana getiren ilkeye, gördüğü iş düşünce yetisininkine benzediğinden nous adını verir. Ancak düşünme yetisine, akla benzetildiği için nous'u maddi olmayan bir ilke diye anlamamalı. Nous da maddedir. Yalnız pek ince, pek seçkin bir maddedir. O bütün nesnelerin en incesidir, en arınmışıdır. Yalnız başına olduğunda yalınç ve hiçbir şeyle karışmamış bir durumdadır. Çeşitli niteliklerde görünmesine karşın hep kendi kendisine eşittir. Kendi kendine hareket edebilen biricik maddedir. Bütün öteki varlıkların hareket ilgesidir. Nous, Herakles'in logosu gibi evrene egemen olan kuvvettir. Evreni harekete getirip oluşturulması bakımından da Herakles'in ateşininkinin gördüğü işleri görür. Yalnız bu arada çok temelli bir ayrılık da var. Herakles'in ateşi oluş sürecinin içinde eriyordu ve her şeye dönüşüyordu. Anaxagoras'ın nous'u ise hep öteki nesnelerin karşısında onlardan ayrı kendi başınadır. Evrendeki oluşu meydana getiren hareketin başlangıcında nous vardı. İlk hareketi sağlayan nous'tur. Bu oluş sonra mekanik bir şekilde çarpma ve basınçlarla ama nous'un istediği yolda gelişmiştir. Başlangıçta spermalar, ana maddeler bir kaos içinde bulunuyorlardı. Karma karışık bir araya yığılmışlardı. Onun için birbirlerinden ayırt edilebilen belirli nesneler henüz yoktu. Sonra nous bu sperma yığının bir noktasında bir çevrinti hareketi yaratmış. Bu hareket yavaş yavaş bütün yığını sarmış. Bu hareketle benzerler bir araya toplanmışlar. Yer meydana gelmiş. Yerin kenarından çevrinti yüzünden taşlar boşluğa fırlamış. Bunlar büyük bir hızla fırlatıldıkları için kızıp akkor haline gelmişler. Yıldızlar da böyle oluşmuş. Anaxagoras nasıl bir balçık yığını kendiliğinden bir heykel olamazsa, bunun için nasıl bir heykelcinin çalışıp bu balçık yığınına bir biçim kazandırması gerekirse, bunun gibi spermaların kaosu kendiliğinden gördüğümüz düzenli, belirli nesnelerin dünyasını meydana getirmiş olamaz. Bunun için düzenleyici, biçimlendirici bir kuvvet olan nous'un işe karışması gerekir diyor. Platon ile Aristoteles bu düşüncelerinden dolayı Anaxagoras'ı pek överler. Onlara göre bu düşüncesiyle Anaxagoras bütün öteki filozoflardan ayrılmaktadır. Çünkü ötekiler evrenin oluşmasını hep kör, mekanik kuvvetlerle açıklamaya çalışırlarken Anaksagoras bu oluşu sağlayan kuvvetin bilinçli bir ereği, telosu göz önünde bulunduran bir ilke olduğunu tasarlamıştır. Yalnız Platon ile Aristoteles bundan sonrasında hayal kırıklığına uğrarlar. Çünkü Anaksagoras evrenin oluşunu ayrıntılarında yine kendisinden öncekiler gibi çevrintilerle, yoğunlaşma ve seyrekleşmelerle yani mekanik nedenlerle açıklar. Evrenin bir ereğe göre kurulup işlendiği anlayışı, teleolojik görüş, onda sonuna kadar götürülemez. Anaksagoras, ereklik düşüncesinde tutarlı olarak bağlı değil. Ama yine de bu düşüncenin ilk belirtilerini onda buluyoruz. Telos düşüncesini, bir başlangıç olarak da olsa felsefeye ilk olarak getiren odur. Demokritos. Leukippos'un, dipnot, Leukippos'un hayat öğretisi üzerine sağlam, güvenilir bilgilerimiz yok. Epikuros böyle bir filozofun yaşamadığını bile ileri sürmüştür. Aristoteles onu hep Demokritos ile birlikte anar. Miletli olduğunu, sonradan gelip Batı Trakya'da Abdera'ya yerleştiğini ve burada atomculuğun kurucusu sayılan Demokritos'a öğretmenlik ettiğini, Empedokles ile Anaksagoras'ın çağdaşı olduğu anlaşılıyor. Atomculuğu asıl onun başlattığını ileri sürenler de vardır. Biz burada atomculuğu hakkında oldukça sağlam bilgilerimiz olan Demokritos'un öğretisinden göstermeyi daha uygun bulduk. Bir öğrencisi olan Demokritos ise tam tersine mekanizm anlayışına en kesin biçimini kazandırmıştır. Demokritos'un doğduğu yer İonya'da Teos olmalı. Dipnot, bugünkü Sığacık, Urla, İzmir'in güneyinde. Kendisine Abderalı filozof deniyorsa da belki de sonradan gelip buraya yerleşmiştir. Anaksagoras'tan 40 yaş küçük olduğunu kendisi söylüyor. Buna göre hayatı hesaplanıp yaklaşık olarak 460 yılında doğduğu, 90-100 yıl yaşayarak 370 sıralarında öldüğü sanılıyor. Uzun yolculuklara çıkmış. Bütün Yunanistan'dan başka Mısır'ı, Anadolu'yu, İran'ı dolaşmış. Yurdunda siyaset işlerine hiç karışmamış. Köşesine çekilmiş, bir bilgin hayatı yaşamış. Bir tanıtı bulmayı Pers kralı olmaktan üstün tutarım dermiş. Yurttaşları kendisine büyük saygı gösterirlermiş. İlk çağın en büyük doğa araştırıcısı sayılır. Sayıca çok olan yapıtlarından ancak parçalar kalmıştır. Demokritos da Empedokles ve Anaksagoras gibi felsefesine Eleyalıların öğretisini çıkış noktası olarak alır. O da ötekiler gibi bu öğretinin kimi yönlerini benimser, kimilerini de kabul etmez. Var olan ona göre de meydana gelmemiştir. Yok olmayacaktır. Değişmezdir. Hep kendi kendisiyle aynı kalır. Ama var olanın dışında bir de var olmayan, yani boşluk da, uzay da vardır. Uzay yüzünden var olan, kendilerine artık bölünmeyen, görülemeyen kılıklara idea ayrılır. Bunlara da Demokritos atom, bölünemeyen adını verir. Yine boş uzay yüzünden atomlar hareket olanağını da kazanırlar. Atomlar yapıca birdirler. Hepsi cisimseldir. Birbirlerinden yalnız biçimleri, boşluk içindeki yerleri ve düzenlenişleri, büyüklükleri, ağırlık ve hafiflikleri, ağırlık ile hafiflik de yine büyüklük ile ilgili, bakımından ayrılırlar. Atomlarda olabilen biricik değişiklik harekettir, yani yer değiştirmedir. Atomların birbirinden ayrılmaları sadece nicelik bakımındandır. Sadece büyüklük, küçüklük, yer, düzence ve benzeri ayrılıklarıdır. Onun için Demokritos atomlarda, bu gerçek varlıklarda renk, ses, sıcaklık, soğukluk ve benzeri niteliklerin bulunmadığını söyler. Renkleri görmemiz, sesleri işitmemiz, sıcaklığı duyumlamamız, tatlıyı acıyı tatmamız ancak bir duyu yanılmasıdır, bir karanlık bilgidir. Duyuların asıl gerçeği, yani nesnelerin artık bölünemeyen son parçalarını, atomları bilebilecek gibi keskin değildirler. Duyu bilgisi nesnelerin iç dokusunu, gerçek yapısını göremez. Bunu ancak düşünebilen akıl kavralayabilir. Ama bunu söylemekle Demokritos henüz düşünme ile algı, düşünülen dünya ile algılanan dünya arasında ilkece bir ayrılık yapmıyor. Bu ikisini birbirinden ayıran yalnız keskinlik ve kesinlik dereceleridir. Atomlar baştan beri kendiliklerinden hareket ederler. Kimisinin hareketi yavaş, kimisininki hızlıdır. Bu da onların ağırlıkları ile ilgilidir. Boşlukta çeşitli hızlarda hareket eden atomlar, uzayın büyükçe bir yerinde karşılaşınca burada bir yığılma olmuş. Atomların birbirlerine çarpmalarından bir çevrinti doğmuş. Bu çevrintide atomlar elenmiş. Kaba ve ağır hareketli atomlar ortada toparlanıp toprağı meydana getirmişler. Hareketleri hızlı olan ince atomlar ise yukarıya itilip suyu, havayı ve ateşi oluşturmuşlardır. Anaksagoras gibi Demokritos içinde ay, güneş ve yıldızlar çevrinti yüzünden boşluğa fırlayıp tutuşmuş olan taş yığınlarıdır. Görülüyor ki Demokritos da bundan önceki düşünürlerde gördüğümüz aynı sorun, oluş sorunu uğraştırıyor. Parmenides'in o hep duran, kendilerinden belli niteliklerle ayrılabilen nesnelerin bir çokluğu meydana getiriyor. Benzerleri birbirine ulaştırarak, aykırıları birbirinden ayırarak nesneler dünyasının oluşmasına yol açan ne? Anaksagoras bunun nous olduğunu, bilinçli aklı bir ilke olduğunu söylemişti. Demokritos, Anaksagoras'ın bu anlayışıyla savaşarak onun teleolojik açıklama denemesi karşısına çok kesin bir mekanist görüşü koyar. Evren yalnızca atomların çarpışmaları ve birbirleri üzerindeki basınçları ile oluşmuştur. Evrendeki oluşa kesin bir zorunluluk egemendir. Bütün olup bitenler nedenlerden zorunlu olarak meydana gelmişlerdir. Böylece Demokritos, Anaksagoras'ın öğretisinde belirir gibi olan erek, telos kavramını kabul etmediği gibi rastlantı kavramını da açık olarak reddeder. Rastlantının sözünü etmemiz yalnız bilgisizliğimizden ileri gelir. Bir olayın nedenini bilmedik mi bunu rastlantı ile açıklamaya kalkışırız. Bu görüşüyle de Demokritos mekanist bir doğa biliminin temellerini atmış oluyordu. Ancak onun bu anlayışı ilk çağda pek yayılıp gelişememiştir. Bu da Aristoteles'in uzun süren otoritesi yüzünden olmuştur. Çünkü Aristoteles doğayı açıklaması tam da Demokritos'un benimsediği iki kavrama, erek ve rastlantı kavramlarına dayanır. Demokritos'un doğa felsefesi ancak yeni çağın başlarında ele alınıp geliştirilecektir. Demokritos, gerçek atomlar ve atomların hareketleridir öğretisini ruhu açıklamada da kullanır. Örneğin algı ile düşünme. Bu iki ruh olayı ona göre vücudumuzdaki atomların en incesi, en hafif ve en düzü olan ateş atomlarının. Bunlar vücudu sıcak tutarlar, hareketli, dolayısıyla canlı kılarlar. Bir hareketidir. Bu da açıkça materyalist anlayıştır. Gerçi Demokritos'tan önceki filozoflarda var olanı, bu arada ruhu da cisimsel saymakta materyalisttirler. Ama Demokritos'unki çok bilinçli bir materyalizm. Demokritos'un ahlak öğretisi de doğa felsefesine dayanır. Kalan birçok fragmentten onun doğru bir yaşayışın dayanakları nedir sorusunu kendisinden önceki felsefede bulamadığımız bir ölçüde araştırdığını görüyoruz. Bu bakımdan Demokritos bir geçit döneminin düşünürüdür. Ondan önce başlıca kozmos, doğa sorunu üzerinde durulmuştu. Demokritos ise insan hayatı ile ilgili sorunlar kosmos sorunu kadar da yer almışlardır. Nitekim Yunan felsefesinin bundan sonraki dönemi de başlıca insan ile ilgili sorunları ele alacaktır. Demokritos'a göre duygular ile istekler arasında ateş atomlarının hareketleridir. Bu hareketler durgun, ölçülü iseler insanı mutlu yaparlar. Çok kızışık iseler mutsuzluk yaratırlar. Onun için mutluluk ruhun dinginliğidir. Demokritos, ruhun bu durumuna utamia, ruhun iyi durumda olması diyor. Utamia'yı insan eylemlerinin sona ereceği için Demokritos bundan sonra Yunan etiğinde başlıca bir anlayış olan eudaimonizm, mutçuluğun kurucusu sayılabilir. Demokritos'un eudaimonizmi çok temiz ve soylu. Mutluluğa erişmek isteyen yararlarına olanla olmayanı ayırt etmeyi bilmelidir. Bunun ölçüsü de insan haz ve acı duyularında bulabilir. Yalnız göreli olarak iyi olanla mutlak olarak iyi olanı ayırmayı da bilmelidir. Göreli olarak iyi olanlar maddi duyusal sevinçler, güzellik, şeref ve zenginlik gibi şeylerdir. Mutlak iyi ise ruhun iyi bir durumda bulunmasıdır. Ödemiya. Ruh böyle bir durumda olunca insan yalnız iyi olandan sevinç duyar. Kötüyü yapmak şöyle dursun istemez bile. İnsanın ahlakça değerinin ölçüsü düşünüşüdür. İnsan dışarıdan bağımsız olarak sevinçlerini kendisinden devşirebilecek durumda olmalıdır. Mutlu olmak için yapılacak şey ruh dinginliğine erişmek, bunun için de her türlü sarsıcı tutkulardan, duygulanımlardan kaçınmaktır. Demokritos bu duruma en iyi bilgelikte varılacağı kanısındadır. Yalnız bu kuru bir bilgelik olmamalıdır. Gerçek bilgelik anlayışlı bir düşünme ile ruhu korkulardan, bu arada özellikle ölüm korkusundan kurtarmayı göz önünde bulunduran, bunu başarabilmiş olan bilgeliktir. Bütün yanlış davranışların nedeni iyinin ne olduğunu bilmememizdir. Thales'ten Demokritos'a kadarki felsefe başlıca iki sorun üzerinde durmuştu. 1. Ana madde, töz sorunu. Varlığın özü, osia, ilk madde nedir? 2. Oluş sorunu. Tek bir tözden değişen şeylerin çokluğu nasıl meydana geliyor? Bu sorular üzerindeki düşünme iki bakımından da bir ilerleme elde etmiştir. Önce töz kavramı gittikçe daha iyi belirmiştir. Thales'te töz canlıdır. Değişmesi pek belirsiz olarak tasarlanan bir şeydir. Anaximenes'te ilk madde arke, daha kesin bir şeydir. Nitelik bakımından kendisiyle aynı kalan, gevşeyip yoğunlaşabilen bir madde odur. Eleallılarda meydana gelmemiş, değişmeyen, yok olmayan bir varlık düşüncesi, asıl süre giden töz kavramı ortaya konmuştur. Parmenides'in bu tözü, bu bir olanı Empedokles ile Anaxagoras da birbirleriyle karışıp ayrılan ama kendileri değişmeyip kalan öğeler, Demokritos da ise boş uzay içindeki atomlar olmuştur. Burada bütün oluş atomların birbiri karşısındaki durumlarının değişmesi, yani hareket yüzündendir. Demokritos bu temel üzerinde mekanist bir doğa açıklamasını geliştirmiş, Anaxagoras ise tersine teleolojik bir görüşün ilk başlangıçlarını belirtmiştir. Böylece sözü geçen sorunlarda baştaki bulanık bir tasarımdan sonunda kesin bir doğa bilimi planına kadar ilerlenmiştir.